Tursun Bey. 28 Cemaziye Lahir 857 6 Temmuz 1453. İdrisi Bitlisi. 28 Cemaziye Lahir 857 6 Temmuz 1453. Oruç Bey. 21 Rebiülevvel 857 1 Nisan 1453. Gelibolulu Mustafa Ali. 21 Rebiülevvel 857 1 Nisan 1453. Neşri tarihi. 20 Cemaziye Lahir 857 28 Haziran 1453. Enveri. 20 Cemaziye Lahir 857 28 Haziran 1453. Hoca Saadettin. 20 Cemaziye Lahir 857 28 Haziran 1453. Anonim Tevarih-i Ali Osmanlar. GS Neşri. 20 Rebiülevvel 857 31 Mart 1453. Lütfü Paşa. 20 Rebiülevvel 857 31 Mart 1453 tarihini verirler. Müneccim Baş Ahmet Dede. 21 Cemaziye Lahir 857. Bir başka rivayete göre ise 2 Rebiülevvel 857 29 Haziran veya 13 Mart 1453 tarihini verir. İşin en ilginci, kuşatmaya katılan iki Türk tarihçiden Aşık Paşazade'nin gün ve ay vermemesi ve diğer olan Tursun Bey'in ise 28 Cemaziye Lahir 857 6 Temmuz 1453 tarihini zikretmesidir. Türk tarihçilerinin İbn Kemal ve Tacizade Cafer Çelebi 20 Cemaziye Levvel 857 29 Mayıs 1453 tarihini verir. Fetihten sonra Memlük Sultanı Melik Eşref İnal ve Karakoyun hükümdarı Cihan Çağ'a gönderilen fetihnamelerde de bu tarih 20 Cemaziye Levvel 857 29 Mayıs 1453 vardır. Kuşatmada bulunmuş Rum ve Batılı tarihçiler ise 29 Mayıs 1453 tarihini verirler. Ancak burada da bir mesele karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihçinin verdiği 29 Mayıs tarihi Julian takvimine göredir. 1582'de bu takvim bırakılarak şimdi bütün dünyada kullanılan Gregorian takvimine geçilmiştir. Bu yeni sisteme geçilirken takvime 10 günlük bir ilave yapılmıştır. Bu durumda İstanbul'un fethi 9 Haziran olmaktadır. Daha da ilginç olan bir durum ise Osmanlıların İstanbul'un fethini 11 Haziran'da kutlamalarıdır. 11 Haziran tarihinin nereden çıktığı anlaşılamamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz Türk tarihçiler böyle bir tarihi vermezler. Rumi tarihe göre hesaplasalar 16 Mayıs'a kutlama yaparlardı. Acaba Rumi miladi hesaplaması yaparken tarihi yanlış mı belirlediler? Osmanlı'nın son döneminde İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki önemli hadiseler kutlanmaya başlandı. Hatta İttihatçılar önceki dönemdekileri böyle kutlamalar yapmadıkları için suçladılar. 1914 yılında İstanbul'da çıkan gazetelerde bu kutlamalarla ilgili bilgi bulabiliyoruz. Le Moniteur Oriental isimli gazete Osmanlıların İstanbul'un fethini 11 Haziran'da büyük bir coşku ile kutlarken Yunanlıların ise büyük bir üzüntü ile aynı hadisenin matiminde olduğunu yazıyor. Soru 7. İstanbul fethinden sonra yağmalandı mı? İslam hukukuna göre zorla alınan bir şehirde bulunan mallar askerlerin hakkı sayılır ve yağmalanmasına müsaade edilirdi. İstanbul'un fethinden sonra da bu kaide uygulandı. Şehir 3 gün yağma, halkı da esir edildi. Şehri canlandırmak isteyen Fatih, fidyesini sağlayan ve kaçtığı yerden geri gelen Rumların şehirde yerleşmesine izin verdiği gibi bir kısım esir Rumları da kendi parasıyla satın alıp serbest bıraktı. Soru 8. İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı? İstanbul'dan kaçanların Ege'deki adalara varmasından sonra İstanbul'un düştüğü haberi her tarafa yayıldı. Haber adalardan Papa'ya ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine yazılan mektuplarla bildirilmişti. Hristiyan dünyası bugün dahi atlatamadığı bir şoka girmişti. Kimse bu duruma inanamıyordu. Kimisi Bizans'ın yardımına gidilmediği için Avrupa'daki Hristiyan devletleri suçlarken, kimisi de Bizansların işledikleri günahların sonucunda bunların olduğunu ifade ediyordu. Hristiyanlar İslam'ın Türklerin eline geçmesini, Romalıların Kudüs'ü yakıp yıkması, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dünyanın sonu gibi insanlık tarihindeki büyük felaketlerden birisi olarak algıladılar. İstanbul'un fethi üzerine birçok ağıt yıkıldı. Bunların en ilginçlerinden birisi Bizanslı tarihçi Dukas'ın yazdığı şu ağıttır. Ey şehir, şehir, bütün şehirlerin başı. Ey şehir, şehir, dünyanın dört tarafının merkezi. Ey şehir, şehir, Hristiyanların iftihar sebebi ve barbarların hezimeti. Ey şehir, şehir, içinde manevi meyvelerle dolu ikinci bir cennet. Ey cennet, şimdi güzelliğin nerede? Vücut ve ruhun, manevi zarafetlerinin, faydalı kuvvetleri nerede? Solmak bilmeyen cennet yeşillikleri arasında çok zaman evvel dikilmiş olan Hazreti İsa Efendimiz'in havarilerinin gömülü bulunduğu vücutları nerede? Azizlerin, şehitlerin kalıntıları nerede? İmparatorların cesetleri nerede? Yollar, mabetlerin avluları, üç yol ağızları, tarlalar, bağların çevreleri, bunların hepsi azizlerin, soyluların, dindar adamların, rahiplerin ve rahibelerin kalıntıları ile doluydu. Bunlar şimdi nerededirler? Ne büyük felaket! Ya Rab, bize olan bu halleri hatırına getir. Nazar eyle ve maruz kaldığımız hakaretleri gör. Babalarımızdan kalma mirasımız yabancılara kaldı. Evlerimiz başkalarının eline geçti. Babamız yok gibi öksüz kaldık. Annelerimiz dul kadınlara döndü. Takibata uğradık, zahmetler çektik ve rahatımız kalmadı. Babalarımız günah işlediler ve öbür dünyaya gittiler. Biz ise onların günahlarının cezasını çekiyoruz. Bizi kullar, hükümleri altına aldılar. Bunların elinden kurtulan olmadı. Başımızın üzerinde bulunan taç yere düştü. Yazıklar olsun bize. Zira günah işledik. Ya Rab, seni ilelebet bakisin. Tahtın nesilden nesile intikal ediyor. Niçin bizi tamamıyla unutuyorsun? Bizi uzun müddet terk ediyorsun. Ya Rab, kendi tarafına dönmemizi emret ve biz de bu emre boyun eğerek döneceğiz ve hayatımızı eskiden olduğu gibi yeniden iyiliğe çevir. Lakin bizi tamamıyla reddettin ve bize karşı şiddetle gazaba geldin. Şimdi şehre gelen felaketi, müthiş esareti ve acı hicreti hangi kuvvetli dil tasvir edebilecek? Maruz kaldığı felaket Kudüs'ten Babil'e veya Asurya'ya hicret etmek gibi değildir. Ey güneş, titre! Ey arz, sen de titre ve adil hakim olan Cenab-ı Hakk'ın günahlarımız için neslimizi tamamen terk ettiğinden inle. Bakışlarımızı gökyüzüne çevirmeye layık değiliz. Yalnız yüzümüzü yere koyarak Allah'a karşı adilsin ve karaların adalete uygundur diye bağırmalıyız. Günahlar işledik, dini kurallardan uzaklaştık, her milletten fazla haksızlık yaptık ve bize her ne yaptıysan hakiki ve adil kararlarına yaptın. Böyle olmakla beraber ya Allah bize merhamet et, biz de duadan geri durmayacağız. Soru 9. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethini engellemek için Bizans'tan rüşvet aldı mı? Fatih İstanbul fethini müteakip Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirdi. Halil Paşa İstanbul kuşatmasının başından beri bu işe karşı olup Bizanslılar iyi geçinme taraftarıydı. Çandarlı'nın bu siyaseti ona karşı olan diğer vezirler tarafından Bizans imparatorundan rüşvet aldığı şeklinde propaganda edilmişti. Ancak onun İstanbul kuşatmasına karşı olmasının asıl sebebi Osmanlı'ya karşı Haçlı kuvvetlerinin harekete geçme ihtimalidir. Çandarlı, 2. Murat'ın barış siyasetini devam ettirmek istiyordu ve İstanbul fethedilemediği takdirde Osmanlı Devleti'nin başına gelebilecek büyük tehlikelerin farkındaydı. Ayrıca Fatih ile arasındaki husumet sebebiyle İstanbul fethinin ona sağlayacağı sonsuz kudretin kendi sonunu getireceğini de biliyordu. İstanbul kuşatmasına karşı çıkmasının asıl sebebi bunlardır. Bizanslardan rüşvet aldığı yolundaki iddialar onu yıpratmak için çıkarılmıştır ve asılsızdır. Fatih'in ilk hükümdarlığı 1444-1446 sırasında Çandarlı Halil Paşa ile genç padişah arasında bir husumet oluşmuş ve 2. Mehmet Halil Paşa yüzünden tahtı babasına bırakmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Fatih'in etrafındaki Kapıkulu kökenli vezirler de onu Halil Paşa aleyhine kışkırtmaktaydılar. Fatih kendi otoritesini engel olarak gördüğü Çandarlı Halil Paşa'yı fetihten hemen sonra rüşvet dedikodularını kullanarak ortadan kaldırtmıştır. Soru 10. Fatih İstanbul'un fethinden sonra nasıl bir siyaset izledi? İstanbul'un fethi genç padişaha sonsuz bir kudret ve otorite sağlamıştı. Fethi öncesi büyük kargaşalıklar içerisinde çalkalanan Osmanlı Devleti bu fethin getirdiği büyük prestij ile hem İslam dünyasının en parlak devleti haline geldi hem de düşmanları üzerinde psikolojik yılgınlık yarattı. Fatih fetihten hemen sonra iktidarını sınırlayan Çandarlı'yı görevden aldı ve bir müddet sonra öldürttü. Aynı şekilde hükümdarlığı üzerinde bir tehdit olarak gördüğü Orhan Çelebi de fetih sırasında ortadan kalkmıştı. Fatih'in vezir azamlarının sonuncusu hariç hepsi kapı kulu kökenlidir. Bu durum hükümdara aristokrat Türk ailelerinin nüfuzundan kurtulmasını sağlamıştır. Ancak her şey devşirmelere bırakılmamış, dini, idari ve mali bürokrasi Türk kökenlilerden teşkil edilmiştir. Böylelikle kapı kulları ile Türkler arasında bir denge kurularak devlet yönetiminde tek söz sahibinin padişah olması sağlanmıştır. Halil İnalcık, fetih sayesinde 2. Mehmet'in kendisini cihan şumul bir imparatorluğun temsilcisi olarak gördüğünü, mutlak ve hudutsuz bir iktidar kazandığını belirtir. Bu durum, merkeziyetçi devletin kurulabilmesini ve devamlı fütuhat faaliyetlerinde bulunabilmesini sağladı. Fatih'in cihan şumul hakimiyet fikrinin temelleri geniş bir yelpazeden oluşuyordu. Türk-Moğol hükümdarlık geleneği, İslami hilafet telakkisi ve Roma İmparatorluk fikri, Fatih fetihten sonra kendini Roma İmparatorluğu'nun yegane varisi sayarak Bizans İmparatorları ile akraba bütün sülaleleri, Trabzon İmparatorluğu, Mora despotları vesaire ortadan kaldırmak için faaliyete geçmişti. Timur'dan sonra canın eski Türk gelenekleri bu devirde daha da ön plana çıkarılmıştı. Fatih'in bir torununa Oğuz Han, diğerine ise Korkut ismi verilmesi bu anlayışın ne kadar ön plana çıktığını gösterir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki en önemli vasıta olan ve Fetret Devri sebebiyle bir müddettir tam olarak uygulanmayan gaza siyaseti de tekrar canlandı. Fatih, kendisini İslam aleminde gazanın en büyük temsilcisi ve İslam dünyasının koruyucusu olarak görüyordu. Büyük oğluna Osmanlı Devleti'nde gazanın ve fütuhatın en önemli temsilcilerinden Yıldırım Beyazıt'ın adının verilmesi manalıdır. En küçük oğluna ise İran en ünlü hükümdarlarından Cem'in adının verilmesi onun hükümdarlık anlayışının sınırlarının ne kadar geniş olduğunu gösterir. Halil İnalcık, Fatih'in şahsında Türk, İran, İslam ve Roma hükümdarlık geleneklerini birleştiren Osmanlı padişahı tipinin doğduğunu belirtir. Soru 11. İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ açıldı mı? İstanbul'un fethiyle Orta Çağ'ın kapandığı ve Yeni Çağ'ın açıldığı hemen hemen herkesin bildiği klişeleşmiş bir laftır. Gerçekte bir çağ açılıp kapanmış mıdır? Yoksa bu bizim kabul ettiğimiz bir tasnif midir? İstanbul'un fethinin Batı Hristiyanlık dünyasına büyük bir şok yaratması ve fethin akabinde Avrupa'ya giden Bizans bilim adamlarının Rönesans'ı başlatmaları yüzünden Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildiği söylenir. İstanbul'un fethi gerek Hristiyan dünyası gerekse İslam dünyası açısından önemlidir. Fakat Rönesans'ın başlamasıyla Bizans bilim adamlarının bir ilgisi yoktur. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yazılan tarih kitaplarında Rönesans'ı İstanbul'un fethi sebebiyle kaçan Bizanslıların hazırlamış oldukları yazılmıştı. Ancak daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda bunun böyle olmadığı anlaşılmıştır. Orta Çağ'ın bitip Yeni Çağ'ın başladığı tarih konusunda bir mutabakat yoktur. Bugün için Türk olan tarihçilerin dışında İstanbul'un fethini Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edenlerin sayısı çok azdır. Genel olarak Yeni Çağ Amerika'nın keşif tarihi olan 1492 yılı ile başlatılmaktadır. Matbaanın 1440 yılındaki icadını da Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edenler vardır. Fakat bütün bu tarihler Avrupa milletlerinin Yeni Çağ'ın başlangıcını gösterir. İstanbul'un fethi, Türklerin daha önceki tarihlerinde eşine rastlanmayan, dünya siyasetine yön veren bir imparatorluğun kuruluşuna vesile olduğu için Türk tarihinin Yeni Çağ'ın başlangıcıdır. Soru 12. Fatih kaç defa tahta geçti? Tarih kitaplarında genellikle Fatih 3 defa tahta çıkmış gibi gösterilir. Bunlardan birincisi 1944'te babasının tahtı bırakması üzerine, ikincisi Varna Savaşı sonrasında, üçüncüsü de babasının öldüğü zaman olarak gösterilir. Halil İnalcık ısrarla bu bilginin yanlışlığını vurgular. Varna Savaşı'nda 2. Murat tekrar tahta geçmemiştir. Sadece ordunun komutanlığını üstlenmiş, savaşın ardından da Manisa'ya gitmiştir. Oğlun istikbal için böyle davranmıştı. Varna Savaşı'ndan sonra İslam ülkelerine gönderilen fethinameler 2. Mehmet adına yazılmış, cevaplar da ona hitaben gelmiştir. Bunlar açıkça 2. Murat'ın Varna Savaşı sırasında tahta tekrar geçmediğini gösterir. Bu durumda 2. Mehmet'in 2 defa tahta geçtiği ortaya çıkmaktadır. 2. Murat'ın 3 Şubat 1451'deki ölümü üzerine 18 Şubat'ta tahta geçen Fatih, 3. defa değil 2. kez hükümdar olmuştur. Soru 13. Fatih Hristiyanlığa meyletmiş midir? Fatih, fethetten sonra İstanbul zorla aldığı bir şehir olmasına rağmen, Hristiyanların burada yaşamasına müsaade ettiği gibi kaçanların geri dönmesi için de çaba sarf etti. Bizanslı birçok Rum da gerek Müslümanlığı kabul etsin, gerekse etmesin Osmanlı Devleti'nin hizmetine alındı. Fatih bunların yanı sıra Gannadeus lakabıyla Patrik seçilen Gergius Scholarus'la Panmaharistos Manastırı'nda Fethiye Camii, Hristiyanlık akaidi üzerine tartışmaya girişmiş ve bu müzakerenin yazılmasını istemişti. Bu hadise batıda bir takım şayialara sebep oldu ve onun Hristiyanlığa meylettiği yönde bir takım fikirler ileri sürüldü. Bizzat Papa 2. Pius, Fatih'e hitaben bir mektup yazarak 1461-1464 arası birkaç damla su ile vaftiz edilmek suretiyle dünyanın hükümdar olacağını belirterek onu Hristiyanlığa davet etti. Bu mektup ve cevabı daha Fatih'in sağlığında 1475'te Treviso'da basıldı. Ancak ne bu mektup Fatih'e gönderilmiş ne de Fatih bunu cevap vermişti. Mektubu yazan Papa Fatih'in ağzından buna bir de cevap uydurmuştu. Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra buradaki Ortodokslara karşı iyi davranması, onun müsamahakar olması ve Hristiyan dünyasındaki ikiye bölünmüşlüğü devam ettirmek istemesinden kaynaklanıyordu. Geniş bir düşünce ufkuna sahip olması sebebiyle de Hristiyanlığı yakından tanımaya çalışmıştı. Fatih'in annesinin Hristiyan olması yüzünden onun da bu dine karşı ilgi duyduğu söylenir. II. Murat'ın eşlerinden birisi Sırbistan Kralı George Brankovic'in kızı Mara Despina'dır. 1435'te 2. Murat'la evlenen Mara dinini değiştirmemiş, ölünceye kadar Hristiyan kalmıştı. Fatih'in Selanik'teki küçük Ayasofya Manastırı'nı ve çevresindeki araziyi tahsis ederken ondan Hristiyan kadının en yücelerinden Anam Despina Hatun diye bahsetmesi sebebiyle öz annesi olduğu yorumları yapılmıştır. Ancak bu yanlıştır. Çünkü Fatih'in öz annesi Hüma Hatun'dur ve oğlunun hükümdarlığından önce 1449'da Bursa'da ölmüştür. Soru 14. Fatih Kanunnamesi diye bilinen kanunname onun zamanında mı kalem alındı? Yoksa daha sonra yazılıp Fatih'e mi atfedildi? Osmanlı İmparatorluğu'na ait ilk kanun derlemesi Fatih zamanından kalmadır. Ancak bu kanunnamenin onun döneminde kaleme alınmadığı, önemli bir kısmının daha sonraki tarihlerde yazıldığı, tamamının ona ait olmadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Kanunnamede yer alan devlet teşkilatına ait bir takım hususların daha sonraki tarihlerde ortaya çıktığı, bu yüzden de Fatih döneminde yazılmış olmayacağı ileri sürülmektedir. Halil İnalcık ve Abdülkadir Özcan gibi Osmanlı tarihçilerinin yaptığı araştırmalar bu iddiaların doğru olmadığını ve kanunnamenin az bir kısmı haricinde Fatih'e ait olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bugün elimizde bulunan kanunname metni 2. Beyazıt döneminde yapılan bir kısım ilaveleri de ihtiva etmektedir. Kardeş katli meselesini ona yakıştıramayanlar da onun adını lekelememek için bu kanunnamenin Batılılar tarafından yazıldığını ileri sürerler. Kanunnamenin tek nüsha halinde ve Viyana arşivlerinde bulunmasını da iddialarına delil olarak gösterirler. Ancak yapılan araştırmalar kanunnamenin tek nüsha olmadığını, Osmanlı tarihleri içerisinde başka nüshalarının da bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Soru 15. Fatih'in son seferi hangi ülke üzerineydi? Fatih ömrünün son yıllarında İtalya ve Rodos üzerine iki ordu göndermiş, bunlardan Rodos'a giden başarısı olmuş, diğeri ise Otranto'yu alarak İtalya'nın fethi için bir köprü başı meydana getirmişti. Fatih bu şartlar altında 1481 yılı Mayıs'ında yeni bir sefere çıktığı sırada Gebze'de Hünkar Çayırı, Tekfur Çayırı'nda öldü. Ordunun gideceği yön tam olarak ortaya çıkmadığı için son seferin nereye olduğu polemik konusu olmuştur. Bu seferin İtalya veya Rodos üzerine olduğu ileri sürenler vardır. Ancak ordu Anadolu tarafında bulunduğu için bu seferin İtalya'ya olamayacağı açıkça bellidir. Onun ölümünden önce ortaya çıkan yeni bir mesele Osmanlı Devleti'nin önceliklerini değiştirmişti. Fatih'in Müslüman hacıların rahatı için hac su yollarını tamir ettirmek istemesinden dolayı Memlük Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik olmuştu. Memlükler onun bu hareketini hükümranlık haklarına aykırı bularak kabul etmediler. Çekişmenin asıl sebebi ise Maraş ve Elbistan civarlarında bulunan Dulkadir Beyliği'nin hangi devlete tabi olacağı meselesiydi. Fatih bu yüzden ölümünden önce Memlük devleti üzerine sefere çıkmış, ancak meseleyi çözmek torunu Yavuz Sultan Selim'e kalmıştır. Soru 16. Fatih zehirlendi mi? Hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen Nikris hastalığından muzdarip olan Fatih, son seferi sırasında Gebze yakınlarında yatağa düşünce başhekimin lari müdahale etmişti. Ancak başarılı olamayınca eski başhekim Yakup Paşa tedaviyle görevlendirildi. Yakup Paşa larinin ilacını tasvip etmeyip müdahale etmek istememişse de diğer tabipler çaresiz kalınca hastaların tedavide kullandığı şurubunu şarabı fare vererek padişahın sancısını azaltma yoluna gitti. Fakat şurup tesirini gösterememiş ve Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481 Perşembe günü ikindi vakti ölmüştür. Fatih 1481 yılı Mayıs'ında yeni bir sefere çıktığı sırada Gebze'de Hünkar Çayırı isimli yerdeki ölümü gerek akademik gerekse popüler düzeydeki tarihçiler arasında bir tartışma konusu olmuştur. Fatih'in ölüm sebebine ait genel kanaat önceleri Nikris, Damla, Guhutta hastalığıydı. Ancak Frans Babinger, Aşık Paşazade tarihindeki manzum bir parça ve Venedik arşivinde bulduğu bir belgeye istinaden yazdığı bir makalede Fatih'in zehirlendiği iddiasını ortaya attı. Daha sonra Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğü fikrini ileri süren yazarlar da F. Babinger'in bu makalesinden hareket ettiler. Fatih'in kimin zehirlettiği konusunda iki görüş vardır. Birincisi Amasya valisi Şehzade Beyazıt'ın Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa'nın kardeşi Cem Sultan lehindeki teşebbüsleri yüzünden başhekim Acem Lari'yi kullanarak babasını zehirlettiği şeklindedir. İkincisi ise 30 yıl Fatih'in yanında çalışıp onun itimadını kazanan ve vezir rütbesiyle önemli görevlerde bulunmuş Yahudi mühtedisi eski hekimbaşı Yakup Paşa'nın Maestro Lakapu, Fatih'e karşı 20 civarında başarısız suikasta bulunan Venedikler tarafından satın alınarak zehirleme hadisesinin gerçekleştirildiği şeklindedir. Bu konu üzerine geniş bir araştırma yapan Şahabettin Tekindağ, Fatih'in zehirlenmediği, eceliyle öldüğü fikrindedir. Dönemin Türk kaynakları incelendiğinde, Aşık Paşazade tarihinde bir manzum parça dışında hasta olması sebebiyle Hünkar Çayırı'na kadar arabayla gidebilen Fatih'in zehirlenmesinden ima suretiyle dahi olsa bahseden hiçbir bilgi yoktur. Yine o dönemde yazılmış Arap ve İtalyan kaynaklarında da Fatih'in zehirlendiğini gösteren bir kayıt bulunmamaktadır. Bazı tarihçilerin Fatih'in zehirlendiği manasını çıkardıkları Aşık Paşazade tarihindeki şiir şöyledir. Tabipler şerbeti kim verdi hana? O han içti şarabı kana kana. Ciğerin doğradı şerbet o hanın. Hemindem zari etti yana yana. Dedi niçin bana kıydı tabipler? Boyadılar ciğeri canı kana. İsabet etmedi tabip şarabı. Timarları kamu vardı ziyana. Tabipler hana çok taksirlik etti. Budur doğru kavl, düşme gümana. Dua et aşıkı bu han hakkında ki nuru rahmete canı boyane. Şiirden Fatih'e şüpheli bir ilaç verilmiş olabileceğine dair bir ima sezmek mümkünse de bu tedavinin iyi yapılamaması yüzünden padişahın çektiği çileğe ait bir şikayet de olabilir. Bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki eser henüz çözülmüş değildir. Daha önce 2. Mehmet'e karşı 20 civarında suikast teşebbüsünde bulunan Venediklilerin Fatih'in ölümünde bir rollerin olması kuvvetli bir ihtimaldir. Soru 17. Fatih döneminde Osmanlı İmparatorluğu nasıl bir gelişme göstermiştir? Halil İnalcık, Fatih İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu olarak kabul eder. Onun İstanbul almasıyla birlikte Fetret devri gerçek manada bitirilmiştir. Boğazlarda Osmanlı hakimiyeti kurulmuş, Balkanlarda sınırlar Tuna'ya kadar genişletilmiş ve buralardaki topraklar emniyet altına alınmıştır. Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı toprakları birleştirilmiştir. Uzun Hasan tehlikesinin ortadan kaldırılması hem Osmanlıların Timur'dan itibaren içine girdiği doğudan gelecek tehlike sendromundan kurtulmalarına hem de beyliklerin ondan alacağı desteği önleyerek Anadolu topraklarında hakimiyetin tesis edilmesini sağlamıştır. Kırım'ın ve Karadeniz kıyılarının Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmesiyle birlikte Karadeniz'de belirli bir üstünlük kurulmuştur. Fatih'in en önemli icraatlarından birisi de İstanbul'un yeniden imar ve inşasıdır. Bu, İstanbul'un fethi kadar önemlidir. Şehirden kaçan Rumlar geri getirilmeye çalışılmış, Ermeni Patrikliği İstanbul'a taşınmış, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Türkler getirilerek İstanbul'a iskan edilmiştir. Nüfus yönünden büyütülmeye çalışılan şehir, Fatih'in teşvikleriyle vezirleri tarafından birçok eserle süslenmiştir. Kapalı çarşının inşaatı ile İstanbul hala önemini koruyan bir ticaret merkezine kavuşmuştur. Osmanlı Devlet Teşkilatı ana yapısına bu dönemde kavuşmuştur. Bürokrasiden sanayi teşkilatına, oradan askeri örgütlenmeye kadar birçok düzenleme bu dönemde yapılmıştır. Onun hükümdarlık dönemi tarihçilikten edebiyata, mimardan medrese eğitimine, bürokrasiden saray idaresine kadar birçok alanda klasikleşmenin başlangıcıdır.